Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilite'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Son iki hafta içerisinde Mobilite'yi yayınlayamadık çünkü Ender'le birlikte Complex Fuar için Tayvan'daydık. Dolayısıyla iki hafta boyunca Mobilite'ye ara vermek zorunda kaldık. Ancak şimdi tam gaz yeni bir bölümle karşınızdayız. Yine son derece dolu bir gündemimiz var diyerek ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz Apple cephesinden. Biz Tayvan'dayken Apple'da boş durmadı tabii ki ve Küresel Geliştiriciler Konferansı çerçevesinde iOS 7 işletim sistemini tanıttı. Yeni bir iPhone bekliyorduk, bu çıkmadı. iPad mini ya da iPad'in yeni versiyonunu bekliyorduk, bu da çıkmadı. Ancak Apple bu konferansa tamamıyla yazılım üzerine durarak hem iOS hem de macOS tarafında ciddi yenilikler sundu. Biz konsept gereği biraz daha iOS üzerine duracağız. iOS 7'ye bakıldığı zaman çok önemli farklılıklar var. Aslında radikal değişiklikler yok. Yine silüeti korumuşlar. Konsept aynı ancak pek çok önemli değişiklik var. Tabii ki bu değişikliklerin sorumlusu da Jonathan Ive. Geçtiğimiz yıl iOS'tan sorumlu başkan yardımcısı Scott Forstall'ı Steve Jobs'un hayata gözlerini yummasından sonra şutladılar. Zaten kağıt üzerinde yapılan konuşmalar Scott Forstall'ın hiç sevilmeyen adam olduğu yönündeydi. Apple'da maalesef diğer tüm başkan yardımcılarının sevmediği bir adam olarak gösteriliyordu ki adamı şutladıktan sonra da iOS tarafında onu unutturabilecek her türlü yeniliği iOS 7 ile birlikte hayatımıza sunmuşlar.
Aynen, izlerini silmeye çalışmışlar.
Aynen öyle. İkonlara kadar her şeyi değiştirmişler. Ancak dediğimiz gibi temel silüet şu an için aynı. Bakıldığı zaman iOS 7 tarafında önemli yenilikler var. Hani benim aslında burada ilk altını çizmek istediğim yenilik şu. Artık iOS işletim sistemiyle özdeşleştirdiğimiz o kaydırarak açma, kilit ekranı açma özelliğini bile artık kaldırmışlar. Soldan sağ yerine, yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru bir hareketle iOS 7'yi devreye sokuyoruz. Bunun dışında yeni yönetim merkezi var, yeni kontrol merkezi var, notification, bildirimlerle ilgili yeni özellikler var, airdrop özelliği var, pek çok yeni özellik eklenmiş. Bunların hepsi şunu gösteriyor. Hani ileriye dönük olarak muhtemelen iPhone ürün gamı dallanıp budaklanacak. Daha büyük ekranlı iPhone'un gelmesi de muhtemel. Daha ucuz iPhone'un gelmesi de muhtemel.
Hepsi ihtimaller dahilinde konuşuluyor şu anda.
Evet, bakıldığı zaman da muhtemelen 2007 yılından bu yana yapılmış en büyük güncelleme şu an tabii beta aşamasında pek çok kullanıcı henüz bununla tanışmadı. Ancak görünen o ki iOS işletim sistemi daha fazla rekabetçi bir hale alacak. Çünkü hani çok fazla eleştiri var. İşte Windows Phone tarafından bazı şeyleri kopyaladığı düşünülüyor. Android tarafından. Hatta Android'e bir skin benzetmesi yapabileceğiz. MIUI arayüzünden bile bazı esinlenmeler taşıdığı tartışılmakla. Tabii bunlar hani neye göre ya da neyi referans aldığınızla bağlı olarak Android'ciler diyor ki kopyalama var. Windows Phone'cular diyor ki kopyalama var. iOS diyor ki, Apple taraftarları diyor ki işte özgün bir çalışma var. Sonucunda ortaya bambaşka bir şey çıkmış gibi. Bu tartışmalar devam edip gider ama bakıldığı zaman önemli yenilikler yok değil.
Evet, çok güzel yenilikler var ama bunların birçoğunu biz aslında farklı platformlarda gördük. Sen de saydın, Windows Phone tarafı olsun, Android tarafında olsun. Keza birçoğunu Android tarafında gördük çünkü üreticiler tarafından olmasa bile üçüncü parti geliştiriciler tarafından çok farklı launcher dediğimiz arayüz uygulamalarını görüyoruz. İşte transparanından tut, farklı şekilde açılan kilit ekranlarına, kilit ekranlarında değişik bildirim seçeneklerine derken Android tarafında aslında şu anda iOS 7'nin özelliklerini her birini farklı platformlar, farklı yazılımlar altında bulabilmek mümkün. Apple da burada aslında biraz ister istemez kullanıcılar tarafından şöyle bir kana ortaya çıkıyor. Hani sağdan soldan herkesin, her platformun artı noktalarını alıp iOS 7'nin içerisine birleştirmiş. Biraz bu konuda haklılar. Ama şunu da söylemek lazım ki artık yapabilecek şeylerin de biraz insanlar artık limitlerine gelmiş durumda. İşte görev bildirimi, işte ayarlar menüsü diyoruz. Android'de yukarıdan çekiyoruz aşağı. Onu da aslında getiren Samsung'dur aslında ilk modellerinde. Apple burada hani bu sefer aşağıdan yukarı verdiğinde hani parmak hareketinde çıkmış.
Ne büyük farklılık.
Evet, yukarıdan yani çok aşağıdan, özgün aşağıdan bir hareket değil açıkçası ama direkten hani birebir kopyalayalım diye şey yapmamışlar. Biraz daha farklılaştıralım. İşte arkasında transparans, yani şeffaflık eklemişler. Onu yapan zaten çeşitli custom ROM'lar, launcher'lar vardı zaten. Yani her yerden sağdan soldan bir şeyler toplamışlar. Güzel bir şekilde harmanlamışlar. Değişim vakti gelmişti. İkonları artık biraz hani kalitesiz, basit duruyordu. Onları elden geçirmişler baştan aşağı. Beklediğimiz şeyleri yapmışlar açıkçası. Böyle çok çok acayip şeyler olmuştu. iOS'ydi. Hemen indirelim, kuralım değil de daha modern, daha hafif, daha böyle interaktif, daha böyle kanın ısınacağı bir arayüz haline gelmiş.
Evet, bakıldığı zaman pratik hayata yönelik pek çok önemli yenilik iOS 7'nin içerisinde yerini almış durumda. Tabii ki bunların işe yarayanları var, işe yaramayanları var ya da kullanım şeklinize göre daha fazla fayda sağlayacak
herkese
olanları var.
Herkese hitap eden alt başlıklar değiller ama hani bazı kullanıcı kesimine çok işime yarar diyebilirken diğerinde hiç işime yaramayacak diyebileceği özellikler var ki bu her platformda böyle.
Benim burada en çok altını çizmek istediğim nokta yeni multitasking yani çok uygulama çalıştırma yeteneği. Genel görünüm itibariyle biraz daha Windows Phone havası taşıyor diyebiliriz. Windows Phone 8'deki gibi açık olan tüm uygulamalar dikey bir şekilde ekrana geliyor. Siz ise istediğinizi sürükle bırak mantığıyla kapatabiliyorsunuz. Multitasking tarafı Apple tarafından uzun süre sınırlı kullanım ya da belli uygulamalar için kullanılan bir alternatif teknoloji metottu. Ancak artık iOS 7 ile birlikte daha geniş bir kullanım alanı içerisinde işletim sistemini ne entegre bir yapı çerçevesinde bizlere sunulmuş durumda. Yine bununla birlikte çok fazla yeni özellik var. Safari ile ilgili güncellemeler var. Tarayıcının artık hem performansı geliştirilmiş durumda hem ebeveyn koruma fonksiyonu tam ekran kullanımı gibi ekstra özellikler.
Sekme limitinde kaldırmışlar. 8 sekmeden kaldırıp sonsuz sekme desteğini getirmişler.
Pek çok önemli yenilik var. Safari de bunlardan nasibini almış durumda. Yine Siri tarafında önemli yenilikler var. Artık Wikipedia ile Bing de entegre olarak çalışabiliyor. Yani yaptığınız sorgulamaları özellikle örneğin Wikipedia üzerinde arayabiliyorsunuz ya da Twitter üzerinde yine Siri'yi kullanmak mümkün. Zaten Twitter bir süre önce iOS platformuna entegre olmuştu. İşletim sisteminin köküne işlemiş bir sosyal medya entegrasyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Diğer taraftan kamera tarafında da önemli güncellemeler var. İşte panorama çekim modlarının beraberine getiren Instagram benzeri dijital filtreleme gibi özellikler var. Burada filtreleme ile ilgili bir detayın aslında altını çizmek gerekiyor. Şimdi iPad mini'ye baktığımız zaman temel donanım iPad 2 ile aynı.
Yani birebir aynı.
Farklı olabilecek dediğimiz nokta neresi? Kamerası daha yeni bir model. iPad 3 tarafında yeni jenerasyon bir iPad modeline daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Apple burada şöyle bir ince ayrıntıya gitmiş. Bu filtreleme özelliği, kamerayla ilgili yeni filtreleme desteğini iPad mini'ye veriyor ama iPad 2'ye vermemiş. Yani burada bakıldığı zaman donanımları aynı. İşlem gücü açısından bir farklılık yok. Muhtemelen kamerayla ilgili geliştirme çalışmalarından dolayı.
Hem optik noktasında hem de sensör noktasında iPad 2'nin kamerasının daha başarısız olduğunu biliyoruz. Zaten testlerde, karşılaştırmalarda bunu görebilmek mümkün. iPad mini'de daha yeni bir kamera sensörü ve optik mercek sistemi var ki bunu iPhone 4S'e de benzetebiliriz biraz. Oradan da esinlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ve doğal olarak daha iyi, daha yüksek kaliteli, daha güzel görüntüler çekebildiği için belki de daha fazla filtre desteğini sunmuşlardır. iPad 2'de çekilen görüntüler daha kalitesiz olduğu için bir de üstüne filtre ekleyip iyice kötü hale getirmemek için belki de bazı filtreleri iyi bir kullanıcı deneyimi sunmuyor diye kaldırmış da olabilirlerdi.
Aslında hocam tabii ki hala Instagram var. Kullanıcılar bunlara
tabii istediğini alıp şey yapabilir.
Yani mahkum değiller. İsteyen kullanıcı sonucunda iPad 2'ye ya da iPad mini'ye Instagram kurarak da farklı filtreler kazanabilir. Hatta sadece Instagram'la değil bir sürü alternatif uygulama zaten iTunes App Store üzerinde halihazırda bulunabiliyor diyerek son olarak şunu da altını çizelim. iOS 7 işletim sistemi bakıldığı zaman iPhone 4'ten günümüze kadar olan tüm iPhone'lar ve iPad tarafında da iPad 2 itibariyle daha yeni olan tüm iPad modellerinde destekleniyor. iPod Touch tarafında da 5. nesil iPod Touch iOS 7'yi resmi olarak alacak. iOS 7 ile ilgili tabii şunu da söylemek lazım. Artık işletim sistemi öyle bir noktaya geldi ki pek çok kişi jailbreak yapma ihtiyacı duymayacak. Çünkü zaten işletim sistemi pek çok yeni özellik kavuşmuş durumda. Bunun dışında zaten pek çok uygulama içinde artık daha uygun fiyatlarla ya da çeşitli fırsatlarla bu uygulamaları kurabilmek mümkün. Jailbreak için muhtemelen kullanıcıların zaten en büyük ihtiyaç duyduğu olan oyunlar olacaktır. Evet. Oyunlar için zaten isteyen kullanıcı jailbreak yapabilir. İstemeyen kullanıcı da zaten oyunu gidip satın alarak kullanmaya devam edebilir ama eskiye nazaran jailbreak daha az ihtiyaç duyulan bir yapı olacak gibi görünüyor.
Eskiden daha çok gündemdeydi. Özellikle iPhone'u ekstra yeni özellikler kazandırmadığında işte çoklu ortam, farklı bildirim çubukları vesaire o iPhone 3G, 3GS'den hatta daha doğrusu başlayan o jailbreak furyasının artık eskisi kadar çok popüler olmadığını ve kullanıcıların da senin de dediğin gibi daha çok hani oyunları ücretsiz oynayabilmek için kullandığı bir sistem olduğunu da söyleyebiliriz.
Onun dışında son olarak tabii ki şunu da altını çizelim. iOS 7 henüz resmi olarak kullanıma sunulmadı. Beta aşamasında isteyen alıp kullanıp deneyebilirler. Ben etrafında birkaç deneyen kişi gördüm. Hem iPhone 5'te hem de iPhone 4 jenerasyonunda. iPhone 5'te şu anki beta kabul edilebilir seviyede çalışıyor ama iPhone 4 ve türevi cihazlarda henüz günlük kullanılmaya yatkın bir yapıda değil. Ama tabii ki geliştirme çalışmaları devam ediyor. Final sürümü çıktığında pek çok yeni özellik kavuşmuş olarak çıkacaktır ki benim tahminim zaten final sürüm muhtemelen yeni iPhone'la birlikte lanse edilir diye
büyük
düşünüyorum.
Büyük ihtimalle öyle olacak. Hani iPhone 4 kullanıcıları iOS 7'yi alacak olsalar bile aslında çok fazla bir şey beklememelerini söylemek yanlış olmayacaktır. iPhone 4 artık donanım anlamında geri kalmasından dolayı birçok özelliği zaten iOS 7 içerisinde barındırmayacak. Hani işletim sisteminin sürümü numarası değişecek ama bakalım o özelliklerden, efektlerden, işte geçişlerden, o şeffaflık şeylerinden donanım anlamında ne kadar yetecek onu da zaten çıktığı zaman.
Aslında burada şunu da altını çizmek gerekiyor. iOS tarafında Apple'ın çok doğru bir stratejisi vardı geriye dönük destek anlamında. Örneğin elinizde diyelim iPhone 3G var. sonrasında iOS 5, 6 çıktı diyelim. Apple işletim sistemini tüm cihazlara veriyor. Hı. Ama ne yapıyor? Yeni özelliklerin pek çoğunu kırpıyor. Aynen. Ortaya zaten çok ufak, belki kozmetik güncellemeler almış. Belki birkaç ufak ek güncelleme almış versiyonunu veriyordu. Şimdi Google bunu yakalamış artık en nihayetinde. Android 5.0 ile birlikte tabii henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Google geriye dönük desteği de geliştireceği söyleniyor. Örneğin 512 MB belleği olan Android telefonlar bile 5.0 güncellemesini alabilecekmiş. Tabii burada nasıl alacak? Muhtemelen çok fazla kırpılmış özel bir versiyon olabilir bunlar. Ama sonucunda geriye dönük destek desteğin verilmesi anlamında bunlar önemli. Çünkü bakıyorsunuz bir telefonun hayatının son noktasını koyması işletim sistemi güncellemesini alıp almayacağı ile ilişkilendiriliyordu. Bu bağlamda da elimizdeki telefonlar bir miktar daha eskise bile ömrünü devam ettirecek gibi görünüyor diyerek hemen buradan bir üst seviye Android telefon haberine geçelim. HTC tarafı şu anda One modeliyle gündemde. İşte farklı modellerde geliyor. Desire 600, Desire 200, One Mini gibi. Ama şirket aslında bekleniyordu fakat çok fazla dile getirmiyordu bunu. Önemli bir hamleyle Butterfly S modelinin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Butterfly modeli neydi? Dünyanın ilk 5 inç Full HD ekrana sahip telefonuydu.
Önemli bir telefon.
Önemli bir telefondu. Bakıldığı zaman Japonya'da piyasaya sürdüler. Anavatanları Tayvan'da piyasaya sürdüler. Amerika'da Verizon Droid DNA adıyla piyasaya sürdü ama o kadar.
Avrupa'da bir ön sipariş başladı, iptal oldu
sonra
falan.
Sonra iptal oldu. Orada işte. Türkiye'de gelip gelmeyeceği tartışıldı. Hatta HTC Türkiye'nin resmi sayfasına da Butterfly modeliyle ilgili detaylar girdi. Ancak maalesef Butterfly Türkiye'ye gelmedi.
Kendisi giremedi telefonu.
Zaten şöyle bir durum söz konusu. 1850 mAh'lık pille de zaten gelmesi. Hani tartışmaları yani beraberine getirebilirdi. Ama şimdi Butterfly S aynı tasarım. Ki tasarımını ben çok beğeniyordum zaten Butterfly'ın. Geliştirilmiş donanımları, One'dan gelen yazılımsal ve donanımsal özellikle kamera tarafındaki özellikler ve devasa piliyle ki devasa diyoruz 3200 mAh pili var. Hakikaten kendi segmentinde gerçek anlamda olmuş diyebileceğimiz üst seviye telefonlardan bir tanesi olarak karşımıza duruyor.
Evet, donanım anlamındaki güncellemeler tahmin edilebilirdi. Ama kullanıcıların en büyük böyle isyan ettiği nokta Butterfly'da tabii de pil ömrüydü. Yani 1850 mAh pil Full HD panel. İşte S4 Pro derken o telefonun günlük kullanımı içerisinde çok sıkıntı çıkardığını kullanıcı yorumlarından zaten hepimiz takip ediyorduk. Burada donanım anlamında bizi çok şaşırtan bir şey yok. Böyle ekstra yeni bir şey yok açıkçası. Teknolojilerin hepsini bu HTC One'da görmüştük burada kullanılan. Pil kısmında biraz geliştiğini görüyoruz. O da artık pil kapasitesini önemli ölçüde yükselterek bir günü rahatlıkla çıkarabilecek bir telefon haline gelmiş Butterfly.
Tabii Butterfly S'in detaylarına baktığımız zaman şöyle bir unsur dikkatlerimizden kaçmıyor. Snapdragon 600 işlemcisi var Butterfly S'te. HTC One'daki işlemciyle aynı. Ancak Butterfly S için HTC bu işlemcinin frekansını 1.9 GHz'e çıkarmış. Yani Galaxy S4'ün LTE versiyonuyla aynı işlemci, aynı frekansta çalışan işlemciye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Doğası gereği artan frekansa bağlı olarak HTC One'dan daha performanslı bir cihaz var karşımızda. Bunun için 2 GB bellek var. HTC One'da gördüğünüz ultrapiksel kamera var. Aynen. Zoe özelliği var. Blink Fit var. 3200 mAh pil var.
Boom Sound var.
HTC'nin yaptığı açıklamalara bakarsak bu telefon 3,5 gün boyunca aralıksız müzik çalabiliyor. 3200 mAh kapasiteli pilde. Tabii genelde üreticilerin rakamlarını yakalamak zor oluyor ama yine de çok ciddi anlamda pil süresi sunabileceğini söyleyebiliriz. Fakat tüm bu güzel özelliklerin yanında bu kadar donanımı bir araya getirince özel bir handikap ortaya çıkıyor da tasarımla ilgili konu.
Evet, tasarımla ilgili konu. Daha doğrusu tasarım demeyelim, kalınlık burada en fazla.
Tasarımın teknik kısmı.
Evet, tasarımın teknik kısmı 3200 mAh'lik pil ister istemez somul bir yapıda olduğu için bunun karşılığında biz daha kalın bir telefon olarak görüyoruz ve Butterfly S'in kalınlığı 10.6 mm. Yani bu da benzer
seviyedeki cihazlara
baktı. Lumia 920'nin hafif bir tıraşlanmış, böyle arkadan bir zımpara kağıdıyla geçilmiş diyebiliriz. Ağırlık olarak da yine 160 gram. Bu da yine kabul edilebilir bizim hani 135-140 gram bandından biraz daha yüksek kalıyor açıkçası. Ama en azından donanım anlamında bu ufak handikapları karşılayabilecek insanlar uzun bir süre boyunca telefonlarını en azından pili bitmeden kullanabilecekler. Hani ince olup da cebinde çalışmadıktan sonra pili bittikten sonra bir anlam ifade etmediği için bu cihaz. Ve tasarımsal anlamında teknik özellikleri konusunda Butterfly S'i sevenler, beğenenler, kullanmak isteyenler için bence öyle çok da ölümcül bir handikap olarak gösterilemez.
Tabii yani şöyle bir kıyaslama yapmak gerekirse aynı ekran boyutuna sahip Galaxy S4 var. Yaklaşık işte 800 mm'nin altında bir kalınlığa sahip. Ağırlığı da nereden baksan 25-30 gram daha hafif.
Evet.
Diğer taraftan Galaxy Note 2'ye bakıyoruz. Yine daha büyük ekranı var. Benzer seviyelerde pil olduğunu söyleyebiliriz. Yine daha ince bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yani HTC'nin, evet HTC burada pil konusunu yakalamış. Butterfly'deki pili, yani pil olayını, pil eleştirisini görmüş ve pil ciddi oranda arttırmış. Bu sefer de incelikten biraz durum kurtaramamış ama sonucunda böyle bir telefon kullanmak isteyenler için çok ağır ve çok kaba bir telefon olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Tasarım yine dediğimiz gibi çok iddialı bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Bence burada oturup kara kara düşünmesi gereken firma Nokia. Hani firmalar böyle ürünler ortaya koyarken daha küçük ekranda, daha düşük evet, donanıma sahip cihazların benzer kalınlık ve ağırlık seviyesinde olması tabii ki Nokia'nın tasarım konusunda özellikle incelik ve hafifliğe biraz daha önem vermesi gerektiğini gösteriyor diyerek bir de fiyattan bahsedelim. Tayvan'da 770 dolarlık bir fiyatla sunulacakmış. Merak edenler için biz HTC Türkiye ile de irtibata geçtik. Butterfly S Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi diye. Bir hazırlık içerisindeler. Şu an bir aslında piyasa araştırması, bir yoklama yapıyorlar diyebiliriz. Muhtemelen getirip getirmeme konusunda kararlarını vereceklerdir ama gelirse ne hala biz de test eder. Yani böyle bir telefonda kullanma deneme şansı yakalamış oluruz diyerek bir başka Android telefona geçelim. Bu telefonumuz Huawei'den geliyor. Huawei ZTE zaten yükselen yıldızlardan bazıları. Çin hükümetinin ciddi desteğiyle birlikte dünyadaki bütün büyük elektronik üreticilerine meydan okuyan dev şirketler haline gelmiş durumdalar.
Tabii Huawei'de, en büyük sebebini de şunu da eklemek lazım. Altyapı tarafındaki güçlü konuları.
Tabii yani Huawei'ye bakıldığı zaman telekomünikasyon altyapısı kuran bir şeydir aslında.
Bugün hatta 5G çalışmalarına işte şey yapan, da aktif olarak rol oynayan ve geliştirme sürecinde işte kendi teknolojilerinde kendi farklı opsiyonları da gündeme getirip işte o konsorsiyumla beraber çalışan bir firma olarak gösterilebilir Huawei.
Tabii aynı firmalar Amerikan hükümeti tarafından casuslukla suçlanıyorlar zaman zaman. Acaba bilgilerimiz sızdırılıyor mu? Çin hükümeti buradan gelen bilgileri kullanıyor mu, kullanmıyor mu tarzında ama tabii bunlar başka konular. Bunlar ayrı bir belki programda değerlendirilebilir. Fakat biz Ascend P6'ya geçelim. Dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse edildi. 6.18 mm gibi neredeyse kağıt diyebileceğimiz bir kalınlığa sahip. Hani az önce 10.6 mm diyorduk. 4 mm daha hafif bir cihazla karşı karşıyayız neredeyse. Tüy gibi telefon olmuş. Hafif de bir telefon. 120 gram civarında bir ağırlığı var. Ama donanım tarafında da herhangi bir sıkıntısı yok. 4 çekirdekli işlemci, 720p ekran, her şeyi de yine koymuşlar.
Koymuşlar da ben gene eleştireceğim. Şu K3 V2'den bıkmadılar artık. Hala aynı işlemciyi ısıtıp koyuyorlar.
Hani bari... Adamlar sonucunda kendi işlemcilerini yapmak istiyorlar. Sen niye bunu eleştiriyorsun ki? Dışa bağımlılığı azaltalım. Yavaş yavaş üzerine koyalım.
Ona eyvallah, sıkıntı yok. Hayır, K3 V3 nerede? Hala 28 nanometreye getireceklerdi. Grafik birimini güncelleyeceklerdi. Telefonu alıyorsun, oyun açıyorsun. Tekstürler yok yani, çizmiyor.
Bak ama az önce kendin söyledin. Telekomünikasyon firmasıydı bunu altyapı. Şimdi silikon üretimine de geçtiler. Belli şeyler zaman alacaktır. Ben de isterim ki süper hızlı bir işlemcileri olsun ama.
Tamam da sonuçta handikap yarattığı noktalar da var. İşte bak çalışmıyor, çalışmadığı noktalar vardı.
Tamam
biliyorsun biz de evet, denedik Huawei
telefonu. K3 V2 işlemci şu an bakıldığından Cortex A15'den daha yavaş ama en sonunda tabii fiyata geleceğiz. O zaman artık bu handikapların avantaja dönüşünü orada değerlendireceğiz.
Ondan sonra Oppo'nun fiyatına geleceğiz. O zaman da konuşacağız ama.
Tamam onunla konuşalım.
Fiyat
evet.
Değil. Ama yani K3 en azından V3 olsaydı çünkü 28 nanometreye geçirmeleri hem saat frekansı konusunda avantaj sağlayacak hem daha hız ısınacak, pil ömrü uzun olacak yani.
Kesinlikle zaten işte, daha iyi olacaktı ama işte muhtemelen üretemiyorlar şu an. Evet, şimdi üretime yani, yatkın yapıya getiremiyorlar.
Onun yerine bence S4 Pro koysalardı daha iyiydi. Hani.
İşte adamların buradaki mantığı dışa bağımlılığı evet, azaltmak.
Kendimiz bir kere yaptık.
Kendi pişir kendiye mantığı olsun.
İyi kötü devam ediyor. Yani işlemciyle biraz toparlarlarsa harika bir telefon olabilir. Neden olmasın. Bir de o marka bilinirliğini bir oluşturabilirlerse da orada biraz da isimden kaybediyorlar.
Ya şimdi. Bir de zaten şimdi K3 V2 isim nedir abi?
Yani evet.
Hem
yani
Dragon koy, Ejderha koy, Çin özgü bir figürün ismini koy ama K3 V2 nedir abi?
Hem işlemciyi de geçtim, telefonun da kendisi. Yani bakıyorsun böyle güzel kağıt gibi telefon, hızlı da çalışıyor tamam. Ne markası? Huawei. Yani ağzım böyle bir farklı bir şekilde geliyor. Orada o markayı daha oluşturamadılar bence.
Şimdi ZTE benzer bir şey yaptı aslında. ZTE yeni Nubia serisi altında telefon sunalım dediler ama tabii Nubia da garip bir isim. Şimdi yani onu da evet, isimlemek lazım.
Orada yani. İsim hani fikir doğru yanlış tercih yapmışlar. Biz yıllarca BlackBerry'yi gördük. BlackBerry yerine telefon adı Ariam olsaydı ne olurdu? Yani aynı popülerliği, aynı bilinirliğini, aynı rahat söylenebilirliğe ulaşabilir miydi?
En sonunda zaten BlackBerry evet. Oldu firmanın ismi de yani bakıldığı zaman.
Baktılar, yıllar sonra uğraştılar. En sonunda biz bunu BlackBerry yapalım. Herkes de kafası rahat etsin yaptılar. Yani şimdi burada Huawei değil de bunu telefonlarını daha böyle janjanlı bir isim aile altında sergilerlerse, bir de şu işlemciyi biraz toparlarlarsa neden olmasın?
Onun dışında tabii isim tartışması... Şu an için Huawei'nin zaten bakıldığı zaman en zayıf noktası değil. Muhtemelen isimlendirme ya da markalandırma konusunda çalışmaları vardır. Benzer şeyler belki düşünmüş bile olabilirler ama telefona bakacak olursak dediğimiz gibi 6.18 mm'nin içerisinde işte 4 çekirdekli bir işlemci, geliştirdiğimiz işlemci 1.5 GHz'de çalışıyor. Bunu da söyleyelim. Bununla birlikte yine 2 GB bellek, 8 GB depolama kapasitesi koymuşlar ve 2000 mAh'lik bir pilimiz var telefonun içerisinde. Ön tarafta 5 megapiksel, arka tarafta da 8 megapiksel olmak üzere 2 de kamera var. 8 megapiksellik ana kamera f/0 değerine sahip. Yani düşük ışıkta iyi çektiğini söylüyor Huawei buradan. Tabii deneyip görmek lazım.
Gerçi herkes telefonunun kamerası düşük ışıkta çok iyi çekiyor diyor ama sonuçta günün sonunda telefonları denediğimizde hala genel anlamda ben öyle düşük ışıkta çok iyi fotoğraf çeken bir telefon görmedim açıkçası.
Yani en son hani bakıldığı zaman Nokia tarafına bir Lumia 925'i çok övdüler. Üzerine sonucunda Xenon Flash var. Kamerası da zaten Nokia'nın PureView teknolojisi iyiydi ama tabii o da henüz Türkiye'ye gelmedi. Aynı zamanda Lumia, pardon 925 demişim, 928 Amerika için hazırlanan. Tabii bunları da test edip görmek lazım ama sonucunda her geçen gün kamera teknolojide geliştikçe düşük ışık performansı da daha hissedilir şekilde.
Ama söyledikleri kadar gelişmiyor bence. Ben ona inanmıyorum şu anda.
Yani evet, sonucunda düşük ışıkta zaten Nokia tarafından tartışmaları da olmuştu. Hani evet. Lumia
920 tanıtıldığı zaman. 2 sene önce Galaxy S3'ün çıktığı dönemi hatırlasana. Düşük ışık performansı kamerası uçuyor kaçıyor diyordum. Bugün böyle hafif alacakaranlıklı bir şey çekmeye çalışıyorsun. Kapkaranlık çekiyor. Bizim ofiste bile ışıklar kapalıyken biraz hafif loş bir ortam oluyor. Bir şeyin görüntüsü, masanın üzerinde bir şeyin görüntüsünü çekmeye çalıştığımda kapkara çıkıyor yani.
Ya bir de şöyle söyleyelim. Lansman esnasında kamerası üzerinde durulan ama daha sonrasında kamerası üzerine çok fazla vurgu yapılmayan iPhone 5 bile bugün kamerasıyla ön plana çıkan pek çok telefondan daha iyi çekiyor.
Aynen öyle yani.
Onun çok... hakkını teslim etmek lazım tam yeri gelmişken.
Hani iPhone gibi çekiyor diye bir terim oluştu literatürde bu akıllı telefonlar arasında.
Yani iPhone 5'in kamerası hakikaten pek çok kişiyi mutlu edebilecek türden. Kaldı ki iPhone 5 zaten hani çok konuyu budaklandırmayalım ama yani çok şey bir telefon yani derli toplu bir telefon. Aslında alıp memnun olmayacak kişi de yok diyebiliriz yani bu alanda.
Her özelliğinde
şey... Her şeyden biraz evet. Var. Her özellikten bir miktar üzerinde barındırıyor. Mutlu olan var, mutlu olmayan var ama sonucunda pek çok özellik açısından dolu bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Aslında P6'ya geri dönmek gerekirse eğer üzerine bir de Android 4.2.2 işletim sistemi var. Yani Android tarafındaki en güncel sahip. Bunun üzerine bir de Huawei Emotion arayüzü var. Huawei burada ilginç bir açıklama yapmış. Demiş ki bizim Emotion arayüzümüz stok Android'den daha iyi. Kullanıcılar niye stok Android istiyor anlamıyoruz diye. Yorum yok. Bunu burada
fiyatına
geçelim.
Fiyatına da değinelim.
Fiyat tarafında bu telefonun Avrupa'da yaklaşık 375 euro civarında bir fiyatla sunulacağı söyleniyor ki hani Avrupa'da bakıldığı zaman Galaxy S4 ve S1 gibi telefonlar yaklaşık 550 euro, 600 euro civarında seyrediyorken hani 200 euro'luk bir fark var. Neyse yarı fiyatına. Evet, yani. Bu hakikaten iddialı bir yer olmuş.
İki tane şey alacağını, HTC One Galaxy S4 alacağını, 3 tane Asen P6 alırsın.
Yani 3 tane telefonu tabii ne yapacaksın? Çok
ilginç bir vaziyette oldu. Dağıtırsın öyle.
Ya da bir tane S4 yerine 2 tane hani Asen P6 alabilirsin yani gibi olabilir. Bir yaklaşım yapabiliriz. Hani sonucunda bakıldığı zaman metal bir telefon. Hani işçilik üst düzeyde. Huawei zaten özellikle bir nasıl ürettik tarzında bir video yayınladı. Ama bu akıldan bakıldığı zaman Huawei'in daha prestijli bir noktaya gelebilmesi adına amacına hizmet eden bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi belki Huawei markalandırmasının daha uzun bir süreye ihtiyacı var. En azından oturaklı bir marka haline gelene kadar diyerek buradan oturaklı bir markaya geçelim.
Samsung'da çok konuştuk.
Kameradan bahsettik, kameralı telefon dedik. Samsung'da geçtiğimiz günlerde Galaxy S4 Zoom modelini tanıttı. İsimdeki Zoom'dan anlaşılabileceği üzere bu telefon kameralı bir telefon ama bu telefon sanki telefonlu kamera gibi bir cihaz olmuş. Yani Galaxy kameranın yeni bir versiyon olarak da düşünülebilir aslında. Çünkü ismi Galaxy 4 Zoom ama yandan bakıldığında Galaxy ile alakası yok. Bildiğiniz kalın tombul bir cihaz. Önden bakıldığında zaten Galaxy S4 Mini. Donanımına baktığımız zaman Galaxy S4 Mini ama özel bir tabii lens var üzerinde. 10x optik zoom yapabilen, 16. yüksek kalitede görüntü kaydını olanak tanıyabilen bir cihaz olmuş bu. Donanım anlamında orta segmentin donanımı taşıyan bir telefon ama eğer hani fotoğrafa önem veriyorsanız, iyi bir fotoğraf ve tatminkar akıllı telefon performansı istiyorsanız diyerek Samsung bu telefonu hazırlamış. Sözü sana vereceğim ama burada çok ilginç bir detay var. Nokia'daki mühendisler de Samsung Galaxy S4 Zoom'u T'ye alacak bir çalışma yapmışlar. Lumia 920'nin üzerine bildiğim bir fotoğraf makinesinin tele lensini yerleştirerek bakın işte biz de Zoom telefon yaptık diye ufak da bir makara konusu yapmışlar, gönderme yapmışlar çıkış.
Şimdi Galaxy S4 Zoom, Galaxy markasının adından gücünden illaki yararlanmaya çalışmış bu noktada Samsung. Kamera performansı şimdi nasıl olacak? Burada bazı detaylara dikkatle incelemek lazım. Çünkü Galaxy kameraya da baktığımızda o tamam biraz daha Android'li fotoğraf makinesiydi ama sonuçta Android işletim sisteminin ve telefon özelliklerinin birçoğunu içerisinde barındırıyordu. En büyük handikapı pilden yedi. Hani çıkarıp kaç tane fotoğraf çektiğini sen daha iyi biliyorsun.
Yaklaşık 100 tane fotoğraf çekiyorsun.
Sonra pili bitiyor yani öyle iş mi olur diye düşündük. Buradaki daha biraz daha kırpılmış ve telefon tarafına daha çok odaklanılmış bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Donanım olarak S4 Mini senin de dediğin gibi belleği 1.5 GB. O da belki de yüksek çözünürlüklü fotoğrafları biraz daha rahat işlesin diye
düşünülmüş. Keşke 2 olsaymış.
Evet keşke 2 olsaymış ama herhalde S4 arasında sokabilmek için rahat olarak donanım anlamında telefonu biraz kırpmışlar. Android 4.2.2 var. Bilmiyorum şimdi ekranı benim biraz açıkçası şey oldu. Yani bir kalbim böyle yüreğimi burktu.
Ya zaten şimdi yüksek çözünürlükte fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz ama QHD ekran var.
Ya yani 960'a 540 ekranda bakacağım buna. Hani bir de şey koymuşlar hani AMOLED tamam AMOLED'in fotoğraf göstermesi de kontrastlı vesaire de avantajları var. Ama
çok avantajları var. Küçük ekranda fotoğraf muhteşem görünüyor.
Sonra bir
daha sonra PC atınca maalesef burası hayal kırıklığı oluyor.
Evet orada biraz şişirme var. Belki IPS tabanlı bir LCD kullansalar gerçeğe daha yakın bir görüntü alabilirler miydi? Düşünmek lazım. Ama inşallah pentel çıkmaz yani. Bari çözünürlük düşük. AMOLED ekran kullandınız bari RGB alt dizimine sahip olur diye ümit ediyorum açıkçası. Yoksa orada fotoğraf konusunda hakikaten gördüğünle çektiğin arasında ciddi bir fark oluşabilir. Sosyal medyacı arkadaşlar belki sevebilirler ama orada da biliyorsun artık Twitter olsun, Facebook olsun fotoğrafları sıkıştırıyorlar. Kendi algoritmalarına göre ufaltıyorlar boyuttan dolayı.
Zaten Galaxy kamerayı da öyle konumlandırdılar ama onda ne kadar başarılı oldu.
Evet, çok bir şey olamadı. Konusu. Bu biraz daha en azından cebime koyayım, telefon olarak da kullanayım diye bir cihaz olarak tasarlamışlar.
Cebine koyar mısın?
Yani.
Biraz kalın mı telefonu cepte kullanmak için? Ya özellikle zorlar. Yaz aylarında öyle şort giydiğimiz farz edelim. Çok zor gibi
görünüyor. Kot pantolon falan olmaz da belki ne bileyim şöyle.
Mont, ceket vesaire belki ama. Ceket,
bol bir pantolon veya pantolon, şortun yan cebi.
Şort çok zorlama olur.
Bilmiyorum. Orada hani biraz yaratıcılığa kalıyor. Sizin yaratıcınızla kalıyor.
Ama. Cebime koyarken yaratıcılık düşüneceğim. Acaba bu telefonu cebime nasıl koysam?
Yani ters takabilirsin. Bilmiyorum. Belki de kemere takılan şeyler, kılıflar vardı ya bir zamanlar çok popülerdi. Özellikle orta ve üst yaş tarafındaki vatandaşlarımızı kullandı. Belki o tarz bir şey yapabilirsin böyle tık diye açıp.
Senin yaratıcı yaklaşımdan çok farklı noktalara gitmeye başladı.
Olabilir. Yani ben ekrandan biraz şey yapacağım, ağlayacağım. Onun dışında enteresan bir telefon.
Tabii pile bakıldığı zaman 2330 mAh'lık bir pil koyulmuş. Yani pil tarafında biraz toparlamışlar ama ben şunu düşünüyorum. Keşke bu telefonu Galaxy S4 adıyla sunup da o S4 evet. markasını bu şekilde sokmasalardı diye düşünüyorum. Ama o tarafta da Samsung'un şöyle bir hamlesi var. Diyorlar ki biz artık S4'ü, Galaxy S4, S5, S6 neyse bir ürün isminden ziyade bir grup ismi haline getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü S4'ün aynı zamanda aktif diye suya toza dayanıklı bir versiyonunun da hazırlandığını ve piyasaya yakında çıkacağını biliyoruz. Bu bağlamda böyle bir konumlandırma yapmışlar ama dediğimiz gibi bu cihaz kamera fonksiyonları gelişmiş bir akıllı telefondan ziyade akıllı telefon özelliği eklenmiş yine bir Galaxy kamera olarak düşünmek lazım. Eğer tersini düşüneceksek eğer Samsung'un iddiaları doğrultusunda bu sefer de Nokia zamanında yapılan kalınlık eleştirileri biraz aslında yersiz kalmış çünkü bakıldığı zaman yani Nokia'da kameradan dolayı biz kalın yaptık diyordu telefon ama sonucuna bakıldığında Lumia 920 bu cihazın yanında daha şık görünen bir profile sahip. Tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Beğenenler olabilir, beğenmeyenler olabilir ama sonucunda kameranın cihazı kalınlaştırdığını bir kez daha görmüş olduk.
Aynen öyle. Hani Puro 808 de aslında burada devreye sokabilir. O da kamera konusunda ciddi bir...
O biraz daha uç bir örnek.
Uç bir örnek. Hani optik zoom olarak burada gördüğümüz tarzda bir sisteme sahip değil ama onu da mesela zoom olayındaki çalışma mantığı farklı. Daha büyük bir fotoğraf çekip işte onu yakınlaştırıp aslında zoom olarak sunması. Bunlar hep farklı alternatifler ama biz 808'de çok eleştirmiştik.
Tabii onun için Symbian tarafında da çok giden akıllı telefon özellikleri yoktu.
Symbian tarafından da çok böyle paçası aşağı çekilmiş bir telefonda ama Galaxy'de burada biraz daha ileri gittiğini görüyoruz açıkçası Samsung'un. Tabii Galaxy markasına çok güveniyorlar. Galaxy'den babam çıksa satarım tarzında bir düşünceleri var herhalde.
Tabii satarlar mı satamazlar mı
onu da göreceğiz.
Ürün piyasaya çıktığında göreceğiz ama şunu da söyleyelim. Cihazın üzerinde düşük ışık performansını arttırabilmek adına bir de Xenon flash var. Onun dışında 26 farklı kamera modu var. Yine yazılım arayüzünde kameraya özel modlar konumlandırılmış durumda. Diğer taraftan bakıldığı zaman 16'ya 9 görüntü oranıyla çekiyor standart formatında 12 megapiksellik görüntü olarak. Yani tam anlamıyla bir kamera telefonu olmuş. Kamerası gelişmiş bir telefon isteyenler için bir seçenek olabilir ama dediğimiz gibi burada tasarım ve kalınlık insanların almak isteyenlerin kafasına soru işaretleri uyandırabilir.
Yani günlük kullanılır mı? Ona oturup bir düşünmek lazım.
En iyisi ürün piyasaya çıktığında gidip teknoloji marketlerde görmek ve görüp deneyerek karar vermek olacak diyerek buradan diğer haberimize geçelim. Snapdragon 800. Şu an piyasada Snapdragon tarafının en hızlı üyesi Snapdragon 600. Daha hızlı üyeler var mı? Var. Nvidia Tegra 4 var. Snapdragon 600'ün hızlı ama piyasada yok. Bir de Samsung'un Exynos 5 Octa'sı var. O da yine Snapdragon 600'den görece daha hızlı bir platform olarak, özellikle grafik tarafında daha hızlı bir platform olarak gösterilebilir. Ama Qualcomm sonunda Snapdragon 800'ü artık piyasaya sürmeye hazır. Pek çok cihazın zaten Snapdragon 800'de bugün yarın piyasaya çıkacağını biliyoruz. Qualcomm'da özel bir etkinlik yaptı ki bu etkinliğe aslında gidecektik. Biz de son dakika itibariyle vizeler yetişmediği için gidemedik İngiltere'de yapılacak etkinliğe. Fakat sonucunda detaylar elimize ulaştı. Şunu söyleyelim, Snapdragon 800 piyasadaki tüm performans değerlerini allak bullak eden, hakikaten uçuk kaçık performans değerlerini imza atıyor ama performansa geçmeden önce kısaca Snapdragon 800'den bahsedelim. Aslında özünde bir Snapdragon 600 ile karşı karşıyayız. Create 300 mimarisinin çok benzeri diyebiliriz Create 400 mimarisi için Snapdragon 800'deki. Ne yapmışlar? Elini yüzünü toparlamışlar biraz daha Create 300 mimarisinin. Daha hızlı seviye 2 bellek birimleri kullanmışlar. Bunun dışında Adreno 330 grafik birimi var.
O
ayrı bir konu. Yine grafik mimarisini baştan ele almışlar. Saat hızlarını arttırmışlar. Ortada yani Qualcomm iddiasına göre %50'ye varan daha yüksek grafik performansları söz konusu.
Evet, ciddi orada optimizasyonlar ve farklılaştırmalar var. Hani Adreno 300 değil, Adreno 420 bile belki diyebilirlerdi. O farklı bir seriyi, farklı bir jenerasyonu temsil etmesi altında.
Sonucunda bakıldığında frekansı daha yüksek bir platform. Çekirdek seviyesinde hem GPU hem CPU için geliştirmeler var. Ciddi optimizasyonlar var. Yeni yazılım destekleri söz konusu. Ve sonucunda ortaya çıkan değerler şu şekilde. Yani Quadrant yapmışlar. Quadrant'ta en üst düzey referans cihazı olarak HTC One X vardı Tegra ölçüsü. Ondan 5 kat daha hızlı bir sonuç ortaya çıkmış. Daha detaylı test sonuçlarına baktığımız zaman ise hakikaten tüm rakiplerini geride bırakan farklı testlerden, SunSpider'dan tut da diğer tüm Quadrant'ın Geekbench'ine kadar inanılmaz skorlar veren bir platformla karşı karşıyayız. Yine 28 nanometre high performans üretim teknolojisinden, yani yüksek performans üretim teknolojisiyle hazırlanan bir platformu. Hani bakıldığı zaman en yüksek performans seviyesinde belki de yeni nesil akıllı telefonlar Snapdragon 800 ile birlikte hayatımıza girecek diyebiliriz.
Evet, Snapdragon 800 ile Qualcomm çıtayı bir kademe daha üste taşıyor. Benim hakikaten tek merak ettiğim konu thermal throttling olacak mı olmayacak mı, biliyorsun. S4 Pro'da en azından ilk telefonlarda gördük. Snapdragon 600'de de keza yer yer gördük. Bu kadar yüksek saat frekanslarını...
2.2 GHz, 2.3 GHz.
Yani ciddi çok yüksek saat frekansları. GPU daha kocaman bir zar haline geldi. Şişti, daha tombullaştı. Saat frekansı da eminim ki daha yüksektir 320'ye kıyasla. Snapdragon 600'deki 320'ye kıyasla. Bu nasıl soğuyacak acaba? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü Qualcomm'un biliyorsun... Demo cihazları, örnek telefonları, tabletleri bayağı böyle...
Geçen bir haber vardı. Butluca. Akıllı telefonlarda sıvı soğutma metotları yaygınlaşacak diye belki de onu bununla ilişkilendirebiliriz.
Yani evet, bir şekilde artık belki de telefon tasarımında artık işlemcinin ürettiği ısıyı direkt olarak bir mekanizmayla, ısı borusuyla vesaire herhangi bir şeyle telefonun kasasının daha efektif bir şekilde yayılacağı döneme gelebiliriz. Çünkü 28 nanometre için konuşursak ve şu ana kadar gördüğümüz örneklere bakacak olursak hakikaten bu ısınma sorunu ufak ufak kendini göstermeye başladı. Bir taraftan da üreticiler saat frekansını habire zorluyorlar.
Bir taraftan da 6.18 mm gibi incelik yarışına girmiş durumdalar.
Aynen öyle. Bir taraftan lazım. Telefonu inceleştiriyorlar. Ondan sonra geldik baktığımızda
pil konusu var.
Pil ister istemez ince telefonlarda özellikle gene bir balta yiyor.
Önümüzdeki sene telefon ekranlarının ultra yüksek çözünürlüğe çıkacağı söyleniyor. 3800'e 1600 gibi böyle farklı uç noktada örnekler var.
O işin suyun çıkması olur açıkçası bence. Kendi fikrimce. Çünkü Full HD'ye geldik bugün, daha millet oyun oynayamıyor. Bir de akıllı telefonların en önemli özellikleri arasında farklı oyunları işte indirip kurabilmek, uygulamalar vesaire derken çözünürlüğü çok da sapıtmanın bence bir anlamı yok şu anda. 4K çözünürlük olsa telefonda.
GPU'da besleyemiyor ki zaten.
Öyle aynen öyle yani.
Hani gördük, Snapdragon S4 Pro'yu koydu Sony Xperia'ya. Ne oldu? Sonuç beklendiği
şişti
gibi
kaldı.
Olmadı.
Aynen öyle. Şu an 720p güzel IPS panelli bir telefonu eline aldığında bir eksiklik hissediyor musun?
Kesinlikle hissetmiyorsun. Şu donanımı 720p adam gibi bir telefona koysunlar. Canım alsınlar benim. Yani, 10 numara oyun oynarsın yani bakalım.
60 kere oyun oynayayım Full HD olduğunda hani ne kadar çok bir şey var.
Yani bugün piyasadaki telefonlara baktığımız zaman hepsi dahil bunlara. Full HD'de yani şu an zaten pek çok oyunda zorlanıyorlar. Ki yeni oyunlar çıktıkça zaten bu durum biraz daha kötüleşecek. Yani daha iyileşmeyecek. Yeni çıkan oyun bağlan donanım daha iyi kullanacak anlamına gelmiyor. Çıkacak yeni donanımlara daha fazla destek sunacağı anlamında çıkarabiliriz biz buradan. Yani şu anki donanımlar Full HD için özellikle yüksek grafik performansını verebilecek düzeyde değiller. Kimse bunun aksini iddia etmesin. Öyle.
720p olsun, 2xAA yapsın daha iyi. Bugün bir oyun açıyorsun, yüksek çözünürlükte olsa bile her taraf tırtık tırtık yani. Hani madem oyun kalitesi, oyun deneyimi diyorlar, hani bunları da belki üstüne değinmekte fayda var yani.
Zaten grafik tarafında yazılımsal teknolojilerin de gelişmesi, aynen, işte yeni API'ler destek verilmesi de gerekiyor. Maalesef akıllı telefon platformları için kısır döngü noktalardan bir tanesi de bu işte. Bugün hala DirectX 9 destekli Adreno grafik birimlerinden bahsediyoruz. İşte bununla ilgili de bir gelişme yaşandı. Bu aslında belki güzel olacak. Nvidia Kepler tabanlı yeni nesil grafik birimlerinin Tegra versiyonları için bahsediyorum. Farklı üreticilere lisanslayacağını açıklamış. Yani Samsung isterse Exynos 6 Octa'ya Nvidia'nın GPU'sunu koyabilecek farklı ki bu GPU'lar olacak. Şunu söyleyeyim. Tegra 4'teki GPU'lar değil. Logan kod adını taşıyan Tegra 5'te kullanılacak GPU'lardan karşımıza çıkacak ki PowerVR serisi, Imagination PowerVR serisine, Armin Mali serisine rakip olacaklar. Çinliler bile alıp kullanacak belki MediaTek
vesaire. Aynen öyle. Nvidia'nın bence bu adımı atmasının, bu saatte adımını atmasının sebebi harbiden Logan, yani Kepler tabanlı Logan GPU'ları güzel işler çıkaracak. Çünkü bugün Tegra 3'ün GPU'sunu hani lisanslıyorum dese kim alır kullanırdı bilmiyorum.
Kimse alıp kullanmaz. Büyük ihtimalle. Ya da birilerini kandırabilirlerse belki onlar alıp kullanırdı ama.
Yani böyle sudan ucuz parayı bedavaya verip de belki de bir sistemde yer alabilirlerdi
çünkü
ama.
Çünkü en pahalı platformlardan bir tanesi Tegra.
Aynen öyle. Şimdi baktık büyük ihtimalle çok güçlü olmuş bir GPU yaptılar. O yüzden.
Tabii DirectX 11 desteği var. GPU desteği var. OpenGL tarafında yeni destekler söz konusu.
Yok. Bu
her şey var.
Neden hani sadece kendi GPU'nu satıp oradan para kazanmak yerine lisanslama işinden de çok ciddi paralar kazanılabiliyor. En güzel örneği de ARM. Gözümüzün önünde adamlar para basıyorlar.
Imagination var PowerVR serisi.
Aynen öyle. Onlar da biraz daha ufak çaplı diyebiliriz ARM'a kıyasla. Yani sattığımı satıyorsun. İyi GPU'nun olduğunu satıyorsun.
Aynen öyle satıyorsun. Qualcomm'da kendi GPU'larını geliştirme derdinde olan bir firma. Snapdragon 800 dediğimiz gibi çok hızlı bir platform. Rakibi olarak neyi gösterebiliriz? İşte Exynos 5 Oktay ile ilgili Samsung'un bir güncelleme çıkarıp performans arttıracağı söyleniyor. Tüm çekirdekleri etkin olarak kullanacağı ya da 8 çekirdeğin aynı anda kullanılabileceği yeni senaryolardan bahsediliyor.
Bu da biraz fantezi gibi ama.
Yani bekleyip görmek lazım tabii. Diğer taraftan Intel 22 nanometre yeni nesil atom işlemcilerinin peşinde. Tegra 4 henüz piyasaya girmiş değil. Çinlilerden pek bir şey beklememek lazım. Onlar performanstan ziyade düşük maliyetli ekonomik işlemciler derdinde. Texas Instruments desen zaten yok olup gitti. Bakıldığı zaman yarış muhtemelen Nvidia, Qualcomm, Samsung. Tabii Apple ayrı tutmak gerekiyor. Apple kendi işlemcileri geliştiriyor ama başka firmalar henüz dağıtımını yapmış değil. Bu firmalar arasında geçebilir. Son olarak şunu da söyleyelim. Snapdragon 800'ün Microsoft'un da kullanacağı ve yeni Surface tablette Snapdragon 800 olacağı Nvidia çözümde yerine söyleniyor. Tabii Nvidia Tegra 4'ü veremediği için Snapdragon 800 Tegra 3'e nazaran doğru tercih olur diyerek. Bir de şeyden bahsedelim. Hangi üreticiler Snapdragon 800'ü kullanacak? Onunla ilgili de somut detaylar gelmeye başladı. Birazdan haberini vereceğimiz Xperia Z Ultra'da Snapdragon 800 olacağı kesinleşti. Samsung'un resmi dokümanları ortaya çıkardı ki Galaxy S4'ün LTA, yani LTE Advanced versiyonuna teknolojisini destekleyen versiyonda Snapdragon 800 olacak. LG yaptığı açıklamayla Optimus G serisinin üst modellerinde Snapdragon 800'e geçeceğini söyledi. Nokia'nın Snapdragon 800'ü Windows Phone telefon hazırladığı söyleniyor ki şu an Windows Phone hazır değil yazılımsal olarak ama GDDR3 güncellemesiyle evet, beraber
test ediyorlar belki.
Test ediliyor şu anda. Nokia'nın da böyle bir girişimde olacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Çok fazla hazırlık var diyerek Oppo Find 7'ye geçelim. Oppo'nun adını buradanmış olalım. Find 7 de Snapdragon 800'e gelecek gibi görünüyor. Bakıldığı zaman 5 inçlik bir full HD ekran olacak yine büyük ihtimalle karşımızda. Adrenalin 330 grafik birimi tabii yine burada önemli rol oynuyor. Ama burada ilginç olan nokta ön kameranın 8 megapiksel olması gibi detaylar var. Evet. Pilin de 4000 mAh olacağı gibi detaylar söz konusu. Hani Oppo yaparsa, yani söylerse inanırım adamlar çünkü iyi işler çıkarmaya başladılar. Bu donanıma gelirse bu telefon hakikaten çok iddialı bir telefon olur.
Olabilir ama biz Oppo'yu biraz da incelikle özdeşleştirdik. Hani o Find 7'de burada bu 7 acaba 7 mm olacağı yönünde belki bir şey olabilir mi, ipucu olabilir mi?
Tabii 7 mm Snapdragon 800 13 megapiksel kamera, 4000 mAh bir bak ses seviyem giderek düşüyor.
Yaparlarsa hani anlama yapıştırır dolanırım yani ortalıkta adamlar yapmış diye.
Yaparlarsa Çin'e gider Oppo'nun ağzına alırım telefonu yani.
Oppo'yu var ya gider orada her birini teker teker sarılır öperim o mühendislere. Biraz zor tabii şu anda gözüken. Neyse konumuza dönelim. Donanım olarak dolu dolu. Zaten Oppo'nun üst seviye telefonları her zaman kendi jenerasyonun içerisinde en üst seviye donanımlara sahipti. Kamerası ön tarafa 8 megapikseli koymanın burada belki şey olabilir. Biliyorsun ön kameraları artık daha fazla üreticiler şey yapıyor üzerine düşüyorlar ve çok ciddi anlamda kamera performansı olan telefonları biliyoruz. Ön kamera için konuşuyoruz tabii ki. Bu da belki de görüntülü görüşmelerin önünü daha fazla açacak. Artık telefonlardan video konferanslar, hangouts'lar, Skype'lar vesaire daha fazla aktif olarak kullanacağını da göstergesi olabilir.
Onun dışında bakıldığı zaman Eylül'le ilgili piyasaya çıkacağı söyleniyor ki Oppo ile ilgili olarak yani her geçen gün giderek daha fazla iddia kazanmış firma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Find 5'i bize yollayacağını söyleyen Adam, seni görmeyeyim abi, seni yakalamayalım hakikaten söz verdin ama maalesef henüz o telefonu yollamadın. İşin ilginç kısmı Adam bize ulaştı, telefonu yollayayım dedi, sonra yollamadı. Daha sonra bize Türkiye'den bir kişi ulaştı. Oppo'nun hakikaten burada, daha doğrusu şöyle söyleyelim, daha uzun bir süre büyük bir elektronik şirketinde çalışıp muhtemelen o sıralarda Oppo ile bir şekilde iletişim kurmuş ya da Oppo'nun Türkiye'de tanıdığı kişilerden birisi olabileceğini dediğimiz bir kişiye Oppo şunu soruyor, Türkiye'den kimle çalışalım diye. Beyefendi de gidip direkt donanım haberle çalışabilirsiniz ki bizim Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığımız Oppo Find 5 incelemesini de görmüş. Daha sonra Oppo'ya bizimle ilgili geri bildirimde bulmuş ama hala cihaz gelmedi. Soran adam da Adam'ın yardımcısıymış. Adam'cığım
olmuyor böyle.
Lütfen Find 5'i yolla bize. Hakikaten bizi üzüyorsun diyerek Sony'ye geçelim istersen. Sony tarafında da Xperia Z Ultra için geri sayım başladı. Temmuz ayı içerisinde lansmanı yapılacak Temmuz ayının başında. 6.44 inçlik
telefon
mu desem, tablet mi desem, hibrit mi desem, fabrik mi desem bilemiyorum ama 6.44 inçlik yeni bir telefon geliyor Xperia Z Ultra tarafında Sony'nin piyasaya süreceği. Ekran görüntüleri de sızmaya başladı artık. Snapdragon 800'ü kullanan muhtemelen ilk telefon olabilir. Donanım anlamında sınıfın en hızlı telefonu. Hakikaten piyasayı silip süpürecek diyebiliriz. Tablet tarafında da en hızlı tabletlerden bir tanesi olacak. Akıllı telefon tarafında zaten en hızlısı. 6.44 inç Full HD ekran. Android 4.2.2. Yanına belki kalem gelme ihtimali var. Bazı dedikodular var öyle.
Olursa isabet olur.
İsabet olabilir. Ortaya çıkan ilk görüntülerde ben şunu söyleyeyim. Tasarım olarak eğer o görüntüler doğruysa biraz çerçeveler kalın gibi tutulmuş. Ama tabii ekran büyüdükçe daha kolay kullanım için bir miktar çerçeve bırakma ihtiyacı da doğabilir. Fakat ben özellikle donanım tarafından ümitliyim. Hakikaten Snapdragon 800'de bu telefon çok heyecan verici bir noktada olabilir ama şöyle bir durum söz konusu. Xperia Z'yi Ocak ayında tanıttı Sony. Türkiye'ye gelmesi Mart sonunu buldu. Yani bu telefonları umarız piyasaya tanıttığı güne çok yakın zamanlarda en azından Türkiye'ye de getirebilirler. Çünkü time to market denen, doğru zamanda piyasaya girme denen bir olay var. Xperia Z'de bu biraz sıkıntılı oldu. Düşünsene evet. Yani Xperia Z Ocak ayında Türkiye'de piyasaya çıksa başka satış rakamlarına ulaşabilirdi ama
kesinlikle
Galaxy S4'ün lanse edildiği dönemlerde Xperia Z'yi daha eski donanımla tanıtırsan
o biraz,
rekabeti öldürüyor.
O aradaki 3-4 aylık dönemde aslında çok ciddi satış rakamlarına ulaşabilirdi Sony ama yanlış stratejiler, belki üretim konusundaki sıkıntılar, bunların tam sebebini bilemiyoruz şu anda ama sonuçta Xperia Z geç geldi. Geç gelmesinin handikapı olarak da karşısında HTC One'ı az bir miktarda gördü. Öbür tarafta da Samsung Galaxy S4'te Allah Allah deyip hani Sony'nin az telefon satması için elinden gelen her şeyi yaptı. Kampanyalar, indirimler vesaire, reklamlar. Tabii Sony'nin bu tarafta biraz daha geri kaldığını görüyoruz. İnşallah Xperia Z Ultra ile aynı şeyi görmeyeceğiz. Ama biraz da telefona dönelim. Bu telefonu kullanan insanları görecek miyiz? Çünkü 6.44 inçi nasıl kullanabileceksiniz? Hani günlük telefonda kullanılır mı? Günlük kullanım anlamında kullanılır.
Valla Samsung Galaxy Mega 6.3 6.3 inçlik bir telefonu piyasaya sürdüyse ben onu kullanacaksam gider bunu kullanırım. Çünkü über süper bir donanımı var.
O konuda haklısın.
Belli ki böyle bir pazar var.
Biz Asan Mate'i de gördük ama Mobil Dünya Kongresi'nde.
Ya ben onu en son Tayvan'da işledim, aldım. Hakikaten çok büyük
kullanacak
ya.
Kullanacak gibi değil değil mi?
Yok yani, yok kullanacak
zor,
gibi değil.
Zor.
Hatta şu an ekranlara da gelsin bir fotoğrafı. Ben bunu Tayvan'da bir telefon operatörünün gezerken, hatta sen sim kartını alırken ben de orada vitrini gezerken kullanmıştım. Hakikaten yani çok zor ya. Ekran hakikaten çok büyük. Artık yani, 5.5 inçte bir psikolojik sınır mı var? Tam anlamıyla çözemedim ama bunun üzerine çıktıkça birden telefon devasa anlamda büyümeye başlıyor yani.
Her 0.1 inç orada insanın böyle daha fazla büyüyormuş gibi hissetmesine sağlıyor.
Öyle bir eşik var kesinlikle.
Evet, bir eşik var kesinlikle.
Birden telefon, yani Galaxy S4 ki 5 inçlik büyüklüğe sahip, yanında cüce gibi kalıyor yani bakıldığı
yani
zaman.
Yani ki bugün 2 sene önce birinin eline 5 inçlik telefon versen vav wow olurdu böyle o tablet yani olurdu.
İşte şöyle bir durum var yani, Galaxy S4 mini diye telefon çıkıyor, Galaxy S2 ile aynı ekran boyutuna sahip. 2 sene öncesinin Samsung'un Admiral Gemi modeli.
Aynen.
Akıllı zaman sonucunda ama dediğimiz gibi Samsung böyle telefon yapıyorsa, Huawei yapıyorsa, Sony yapıyorsa muhtemelen pazarda bir beklenti
şeyler
var.
Şeyler var evet.
Pazar araştırması yapmadan firmalar böyle büyük yatırımlara girmezler. Keza kaldı ki bugün iPhone içinde 5.7 inç iddialar varsa Android tarafı zaten 6.5 yapar yani.
Ben orada şeyi çok merak ediyorum. Oldu veya olmadı. iPhone'dan bir 5.7 inçlik model geldi. Zamanında 3.5 inç en ideal telefon boyutu, ondan sonra 4 inç en ideal telefon boyutu diyen arkadaşlar 5.7 inçlik iPhone'u dayanamayıp aldığında bu sefer de hani 5.7 inç en ideal telefon boyutu mu diyecekler?
Yani Apple tarafı da ilginç, zamanında 7 inç tablet yapmayız diyorlardı. İşte iPad mini çıktı. Sonucunda hani para nereden gelecekse, bu Apple'a özel bir durum değil. Tüm büyük küresel firmalar için geçerli. Paranın geleceğini hissettiği anda bu firmalar tüm söyledikleri sözleri unutur ve o sektöre
paranın
girerler.
Kokusu,
İsmi Samsung'da olsa, Apple'da olsa, Google'da olsa, LG'de olsa her firmanın yapacağı şey budur. Keşke bizim Türkiye'den de dünya çapında böyle bir firma çıksa da biz mini yapmayacağız deyip mini yapsa yani. Hani onu konuşuyor olsak ama işte bazen
yanımıza bastın. Hadi diğer habere geçelim.
Evet, diğer habere geçmek daha iyi olacaktır. Stabilgo diye bir Kickstarter projesi.
İsmi çok orijinal.
İsmi hakikaten çok orijinal olmuş. Bu aslında bir nevi tripod diyebiliriz. İnteraktif tripod ya da mekanik elektronik sistemlerle donatılmış özel bir steadicam olarak da biz bunu kısaca özetleyebiliriz. GoPro kameralar için yapılmış bir aparat bu. Ben de GoPro kullanmayı seven bir insanım. Hatta araba içerisinde kullanmayı, araba incelemesi yapar mıyım fantazisiyle arada onu kullanıyorum. Hatta şu an belki ekrana görüntülerde geliyordur yaptığımız bazı bir iki denemeler. Bu Stabigo inanılmaz bir adet olmuş. Hakikaten üzerinde zaten bir mikrokontrolcü de var. Sizin yaptığınız hareketlere bağlı olarak yani bazen ters hareket yaparak ya da arada oluşan titreşimi kompanse edebilecek özel metotlar ve özel altyapısı sayesinde inanılmaz sumut, inanılmaz akıcı görüntüleri olanak tanıyabiliyor. Keşke bir an önce hayata geçse de alıp kullanma şansı yakalasak, çünkü bu sayede hareket halindeyken bile özel artistik görüntüler yakalamak mümkün olabiliyor.
Aslında çok böyle ekstrem yeni keşfedilmiş bir çalışma mantığı yok. Bir tane jiroskopu var. Siz kamerayı eğdiğiniz ister istemli veya istemsiz şekilde eğdiğiniz zaman ters tarafa şey yaparak, kamerayı konumlandırarak sabit tutmaya çalışıyor. Bugün birçok akıllı telefonlarda görüyoruz, handicamlerde görüyoruz bu optik stabilizasyonu aslında.
OIS dediğimizde
evet biraz daha farklı. Bunun daha böyle mekanik bir motorla, jiroskopla ve bir işlemciyle desteklenen versiyon olmuş. Çünkü sonuçta bu ayrı bir cihaz. Üstüne bir tane kamerayı takıyorsun, GoPro'yu. Ona göre çalışıyor. Bunun dahili versiyonları da tabii demin dediğimiz gibi daha farklı sistemlerle çalışabiliyor. Çok basit bir mantığı var. Demin de söylediğimiz gibi sizin yaptığınız eğimlere, titreşimlere karşı bir hareket oluşturarak kamerayı konumlandırarak üzerindeki elektrik motorlarıyla çok stabil, sanki kamera hiç oynamamış gibi, tripod üstündeymiş gibi görüntüler çekmenize olanak sağlıyor. Burada önemli olan şey tabii işlemcinin ve jiroskopun burada ne kadar keskin ve seri çalışabildiği. Çünkü Siz bir titreşim yaparsanız, istemli veya istemsiz kamerayı bir eğersiniz. 2 saniye sonra düzeltmeye çalışırsa zaten kameranın konumu tekrar büyük ihtimalle değişmiş olacak. O yüzden onun sonucunda da stabil bir görüntü elde edemeyeceksiniz ama bunu zaten düşünmüştüm.
Tabii onun dışında yapısına karbon fiberi de bol bol kullanmışlar. Buna paralel olarak da 470 gram gibi bir ağırlığı yakalamışlar. Yani hafif, taşınabilir, kompakt bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 550 dolar bağışta bulunanlar için 2014 Ocak ayında StabilGo piyasaya girecekmiş, dağıtılacakmış. Şu an yaklaşık işte bir aydan biraz daha az bir süre kalmış Kickstarter'daki kampanyanın kapatılmasına, projenin kapatılmasına. 100 bin dolarlık bir hedef koymuşlar ama şu an işte biz bu haberi yaptığımız sırada 8 bağışta da 3200 dolar kısmını yakalamışlar. Umarız istedikleri rakam ulaşabilir ve bu ürünü hayata geçirme şansı yakalarlar. Çünkü hakikaten sinematik olarak bakıldığı zaman daha düşük bütçelerle daha iyi işten çıkması adına bu tür aparatlara zaman zaman ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin bir spor videosu çekeceksiniz. KKC gençlerle ilgili bir belgesel, üniversitede bir belgesel hazırlayacaksınız. Bir tane GoPro kamera alıp hem 4K video çekebiliyorsunuz. Tamam, evet, 15 kare saniye gibi bir sınırlama söz konusu ama ufacık bir kamerayla büyük bir kameranın giremeyeceği alanlara girip değişik yönler elde etmek, değişik yönler yakalamak mümkün. Umarız tez vakitte bu projede hayata geçer. Yine bir alternatif olarak piyasaya girmiş olur diyerek bir mobilite programının da
sonuna geliyoruz.
Mobilitede mobil teknolojileri konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümle daha karşınızda olacağız. Önümüzdeki haftaki programa kadar şimdilik hoşça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.